TC Tüfeği'nin yeni bölümünden herkese merhaba. TC Tüfeği'nin bu bölümünde Adana'da 27 Nisan 2020 tarihinde yaşanmış bir olayı konuşacağız. Olay Adana'da Suriyeli olması konusunda bir vurguyla başlıyor aslında haberlerde. Ben de o vurguyu biraz altını çizerek konuşmak istiyorum. Çünkü bugün ele alacağımız başlıklardan biri de bu olacak haberlerde. Bu söylemin ne işe yaradığı, neden kullanıldığı üzerine de biraz konuşmaya çalışacağız. Suriyeli bir gencin polisin dur ihtarına uymaması sonrası bacağından vurularak yakalanması ve sonrasında hastanede tedavi altına alınması üzerine bir haber düştü ajanslara. Ancak kısa bir süre geçtikten sonra olayın pek de böyle olmadığı anlaşıldı. Biz işte bugün Gülün Çavuş'la birlikte olay ne oldu ve bu konuda gazeteciler, medya neyi yanlış yaptı ve Ali'nin hikayesinde ne eksikti? Biraz onu konuşacağız. Öncelikle meseleyi kısaca aslını biraz konuşarak başlayalım. Olayın gerçekleşmesi şöyle, bu COVID-19 salgını nedeniyle 20 yaş altında sokağa çıkış yasağı var ve 19 yaşındaki AH diyelim, ismini tam olarak vermeyelim burada, Ali ama soyadı çok da önemli değil. Sokakta geçerken polis bir kontrol noktasında dur diyor ve o anda panik haliyle, bunun neden panik olduğu da belki ayrı bir boyut, kaçmaya başlıyorlar. İfadelere göre ve polis sonra dur ihtarında bulunuyor ve ardından sendeleyerek düşüyor ve Ali göğsünden vurularak yaşamını yitiriyor. Tabii medyada biz bunların hepsini nasıl öğrendik? Sosyal medyada yayılmış bir video sayesinde. Videodaki görüntüleri gördüğümüzde bu kişinin kalbinden vurulduğunu, yani göğüs bölgesinden vurulduğunu gördük. Ve ajanslarda, internet haber sitelerinde olduğu gibi bacağından vurulmadığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra zaten adli açıdan işlemler gerçekleşti. Polis açığa alındı, tutuklandı ve yaşamını yitiren bir genç var ortada. Tabii olayın adli boyutu, yargı boyutu, polis boyutu başka şey. Ama biz biraz medya boyutunu konuşacağız Gülin'le bugün. Çünkü biz bu haberi eğer sosyal medyada video olarak görmeseydik belki de bu kadar konuşmayacaktık. Bacağından bir sıradan vurulma ve sonrasında da işte gözaltına alınıp tutuklanır, ifadesi alınır, serbest bırakılır, başka bir süreç gidecekti. Ama medya bizi burada farklı bir yöne çekti. Ortada ilginç bir tablo var. Yani tamamen sosyal medya ile gerçeğini öğrendiğimiz bir şey var. Bunlarla çok sık karşılaşırdı olduk aslında bu son yıllarda. Ki özellikle Türkiye'de bu tip dur ihtarı mevzuları daha önce de yaşanmış konular. Şimdi önce biraz medya açısından konuşarak başlayalım istiyorum Gülün. Yani bu olayı sosyal medyada videosunu görmesek veya bambaşka bir tabloda, yani nasıl bu hale geldi? Ne oldu medya açısından? Ne diyorsun?
Ya medya açısından bence bu olay böyle iletişim öğrencilerine ders olarak gösterilmesi gereken bir vaka olarak karşımızda duruyor. Yani bu kadar bence net konuşabiliriz. Çünkü medya işte ajansın geçtiği bir haber zannediyorum. Ve o bilgiyi hiçbir şekilde sorgulamadan kendi haber sitelerinde ya da işte gazetelerinde yayınlayabiliyorlar. Biz bu sorunla daha ufak meselelerde karşılaşıyoruz belki. Yani hep yapıyoruz. Bunu biliyorsun zaten. Takipçilerimiz de farkındadır. Ajanslar yanlış haber geçiyorlar. O yanlış haberler bütün haber sitelerine yayılıyor. Ve sonrasında işte düzeltmeye çalışıyorlar. Ya da kendilerine bir bahane olarak ya bu ajans haberiydi, ajans bunu verdi gibi bir savunmaya geçiyorlar. Burada da benzer bir savunmaya girebilirler. Ama biz, yani bence burada medya açısından o etik sorunun en temel şeyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde kaynağı sorgulamama, kaynağa tekrar gidip bakmama, farklı kaynaklara nasıl ulaşabilirim, bu olayın ardında başka bir mesele yatıyor olabilir mi, ben bunu nasıl araştırabilirim diye herhangi bir refleks yok. Ve bu refleks, yani böyle o kadar artık gevşedi ki, yani gencecik bir insanın sokak ortasında vurulması meselesi bizim artık tartışmadığımız, bacağından vurulma olarak yanlış bir şekilde paylaşılan sıradan bir adli vakaya dönüştü. Halbuki bu hikayenin arkasında o kadar fazla şey var ki, yani bir kere vurulan kişinin Suriyeli olması, bir mülteci olması, mültecilerin medyada nasıl haberleştirildiğine yönelik, zaten o önyargılarla beslenen sağlıksız durumun nasıl pekiştirildiği, ardından yani çok açık bir şekilde aslında kaynağa ulaşmaya çalışsalar elde videoların olduğunu, görgü tanıklarının olduğunu görüyoruz. Yani bence daha kötü olanı şu. Hani mesela bazı durumlarda gerçekten içinden çıkamadığınız şeyler oluyor. Biz de karşılaşıyoruz. Yani birine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bir kaynağa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama asla oradan sağlıklı bir bilgi alamıyorsunuz. Ya da birini bulamıyorsunuz. Yani bunlar anlaşılabilir şeyler. Ve her gazetecinin yaşayabileceği zorluklar arasında bence. Ama burada bir de açık seçik aslında delil oluşturulabilecek, insanlara aktarılabilecek, gerçeğin ne olduğu söylenebilecek fazlalıkta bir şey var. Delil var elde, kaynak var, görgü tanıkları var. Yani hem de onlarca kişi var. Belki de işte bir sürü de video var, bir sürü de fotoğraf var. Yani biz sadece bir tanesini gördük. Ama eminim orada başka zaten kayıt altına alan insanlar da kesinlikle olmuştur. Ona da eminim yani. O yüzden hani burada öyle büyük bir hatalar sarmalı, dikkatsizlikler sarmalı. Belki de artık o gazeteciliği yapamama, gazeteciliği yapmaktan artık böyle işte herhangi bir heyecan duymama. Yani bunları böyle bahane olarak ben de söylüyormuşum gibi algılanmasın tabii ama yani o kadar yaptığı işin herhangi bir değeri olmadığını düşünüyor ki bence gazeteciler. Yani ben onlar adına biraz düşünmeye çalışayım. Bu olayın ardında herhangi bir neden olabileceğini, sebep olabileceğini dahi düşünmüyor. Yani şu geçerli bir bahane mi? Yani birisi var, kaçıyor. Dur denildiğinde ihtar yapılmış, durmamış, bacağından vurulmuş. Yani bu çok normal bir durum mu? Hani o genç arkadaşın sadece bacağından vurulduğunu da farz edebiliriz bu arada. Yani bu normal bir durum mu? Mesela bunları da tartışmak gerekiyor. Hani bir gazetecinin refleksi ya bu olayın ardında ne olmuş da vurulmuş gibi bir sorunun sorulması olması gerekir.
Burada ben yani, şunu söyleyeyim. Özellikle bu podcast konuşurken Faruk Bildirici'nin yazısına sıkça atıfta bulunacağız. Her seferinde belki kaynak olarak hani söylemeyi baştan ele alalım. Yazısına, tam bununla ilgili yazısına şunu söylüyor. Baran Tursun Vakfı'ndan Mehmet Tursun'un özellikle bir açıklamasına atıfta bulunuyor ve diyor ki 2007'den 2019'a kadar dur ihtarına uymadığı için öldürülenlerin sayısı 395. Bu bir aşağıdır, bir yukarıdır, fark etmez. Ama Türkiye'de böyle bir olay var. Yani şimdi bu kadar olay olmuş. Yani Baran Tursun olayını biliyoruz en basitinden, hiçbirisini bilmesek. Bunun ardından bir şüphe duyma olayı gerçekten olması gereken bir şey. O dediğin gibi yani tamam dur ihtarına uymayıp bacağından vurulması bile, o kısmı bile normal mi? Ki o kısmı bile normalleştirilmiş vaziyette farkındaysan. Ama bunun ardından bir sormak gerekiyor. Ne oldu orada ya? Yani. O soruyu bir sormak gerekiyor.
O işte bence yani böyle teyidin dönüştürmeye çalıştığı şeylerden birisi bu aslında. Yani medyayı da dönüştürmeye çalışıyoruz. İnsanları yani her insanı dönüştürmeye çalışıyoruz. Burada işte eleştirel yaklaşmaya çalışıyoruz. O şüphe kasını hep çalıştırın diyoruz. Bunun bir nedeni var. Yani herkesin her meslek grubunun bence işine yarayacak bir şey ama medya çalışanları için ayrı bir önemli sorumluluk var. Özellikle de bunun altını çiziyoruz. Yani medya kuruluşları eğer bunu yapamıyorlarsa, bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlarsa da biz her zaman çok açık olduğumuzu söylüyoruz. Yani teyit böyle konularda nasıl yöntemler kullanabileceklerini anlatabilir. Nasıl çözümler bulabileceklerini anlatabilir. Yeter ki istesinler. Yani biz oradaki işte sosyal medyada bir araştırma yaparak bu işin nasıl derinlemesine tartışılabileceği konusunda araçlar sunabiliriz, yöntemler sunabiliriz. Bunu buradan da tekrar edelim yani dinleyen herhangi bir medya çalışanı varsa belki de ihtiyacı olan şey de budur, bilemiyoruz. Ama yani anlatılanı, aktarılanı olduğu gibi kabul etme o eleştirel medya alışkanlığından çok uzakta durduğumuzu gösteriyor bize. Yani illa bu haberi yapanlar, işte yaygınlaştıranlar kötü niyetli olmak zorunda değiller. Yani ama hataları şurada. Yani gelen bir bilgiyi olduğu gibi kabul etme hatası var. Ve bu çok ciddi zararlar veriyor. Ve medyaya o insanların olan güvenini de sarsıyor. Yani biliyorsun işte biz hep raporlarda da söylemeye çalışıyoruz. İşte Türkiye'de insanların medyaya olan güveni inanılmaz düşük. Yani bunu bizim kendi hazırladığımız raporda da gördük. İşte Reuters'ın raporunda da görüyoruz. Başka raporlarda da görüyoruz. İnsanlar medyaya güvenmiyorlar ve bunun bir nedeni olduğunu da medya ne yazık ki kanıtlıyor işte bize bu tür olaylarla.
Daha da ötesi var bak. Mesela yine Faruk Bildirici onu atıfta bulmuş. Tabi siteler de değiştirildiği için bu başlıkları şu anda görmemiz mümkün değil ama mesela bu olay olduktan sonra evet bir kısmı yani oraya gidip araştıramayan gazeteciler var diyelim. Merkez ofislerde, İstanbul'da, Ankara'daki ofislerde. Şimdi bir site bu başlığı alıyor, bir adım öteye götürüyor bir de. Diyor ki Adana'da dur ihtarına uymayıp kaçınca polise başka çare bırakmadı. Ve diğerlerinde de başlıklar yanlışlıkla vuruldu, şöyle oldu, böyle oldu. Yani bu işi ne kadar araştırdınız? Evet bu olay böyle olabilir. %100 böyle de olmuş olabilir ama yani biraz işte orayı soruşturmak gerekiyor. Biraz kazımak gerekiyor galiba. O söylediğin şey var ya bu şüphe kasları gazetecilerin yani elbette genele ilişkin konuşmuyoruz ama bu olayla ilgilenen kişiler için konuşalım hadi. Bir sıkıntıda olduğunu fark ediyoruz. Yani bir şeylerin sorgulamasında problemler var. Yani yapılabilecek bazı şeyler var. Yerel için ne konuşabiliriz? Mesela olay bölgesindesiniz. Gidersiniz oraya. Ya o görgü tanıkları, şahitler, işte söyledim bir sürü video belki kaydedildi. Ve bizim bu sosyal medyada bunu öğrendiğimiz video, oradaki bir vatandaşın olayın hemen sonrasında, belli bir zaman geçiyor bu arada, ambulansın gelme süresi var yani, hadi minimum 3-5 dakika diyelim. Birileri o sesleri duyuyor, aşağıya iniyor ve orada videoyu kaydediyor. Videoda açık açık her şey görünüyor. O videoda kayıt sırasında arkada konuşan birkaç kişinin sesini duyuyoruz. Mesela diyor ki durmayınca kaçmaya başladı, sonra işte önünü döndüğünde kalbinden vuruldu diyor mesela. Böyle ifadeler duyuyoruz. Demek ki bu olayı gören, orada olan birçok kişi var. Belki sokakta güvenlik kameraları var. Belki başka şeyler var. Yani nasıl bir bölge burası? Ne oldu? Bunun yerelde bir kere araştırılması lazımken, ki ajansların da yapması gereken bu. Hıza mı kurban gitti? Bilmiyorum. Ne oldu onu da bilmiyoruz ama biz o videoyu gördüğümüzde bu sorulması gereken soruların sorulmadığını fark ettik.
Ama Emre, zaten sorun şu değil mi? Yani hıza mı kurban gitti sorusu bile çok yanlış. Ne kadar sakat bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Yani hıza kurban gitmemelisin, hele de böyle bir konuda. Yani bu işte bilmem ne isimli futbolcunun şu takıma transferi haberi değil. Yani bu bir insanın vurulmasıyla alakalı bir haber ve burada bir insan dan bahsediyoruz. O yüzden de hani ben açıkçası çok öfkeliyim ve çok etkilendim bu durumdan. Onu da belirtmem lazım. Belki konuşurken hani sesime de yansıyordur. O dinleyenler için de ayırt edici bir şey olabilir. Ama bu tür bahanelerin bence artık medyada kabul görmediğini daha yüksek sesle söylememiz lazım gibi geliyor bana. Yani hıza kurban gidiliyorsa buna yönelik önlemler alınması lazım. Yani hıza kurban gitmesin medya kuruluşları ya da gazeteciler. Ajanstan gelen haberlerin tamamına inanmasın gazeteciler. Ya da işte bir olay yaşandıysa o olay yerinin etrafında neler olduğuna gidip bazı işte teyit yöntemleri ya da teknikleriyle öğrenebilsinler, araştırabilsinler. Yani dediğim gibi bunlar böyle işte müthiş sihirli numaralar falan değil. Bunlar herkes tarafından kullanılabilir açık kaynaklı yöntemlerle bulunabilecek şeyler. Yani ya da işte sosyal medyada o bölgede olabileceğini düşündüğü birilerine yazabilir. Çok basit bir şey. Bu gazeteciliğin temel şeylerinden biri değil mi ya? Kaynak yani. Kaynağı sorma. Hani çok temel bir ilke bu
tabii,
yani.
Tabii. Yani Twitter'da ne yaparsın mesela? O mahallenin adını yazarsın. İli yazarsın, ilçeyi yazarsın, o bölgede son 2 saatte atılmış tweetlere bakarsın. TweetDeck gibi bir araç var yani bunun için. Olmadı Facebook'a bakarsın, belki birisi Instagram'da story atmıştır, ona bakarsın. Ve biz bunu teyitte, yani çok daha basit, hani başta da söyledin ya, basit çözülebilecek işlerde bile bunu yapıyorken, burada bir vurulma olayı var, bir silah olayı var, bir şey var ortada. Ve sen burada bunu yapmıyorsun ki başta ben tırnak içinde kullandım ya Suriyeli ifadesi, onu da biraz konuşacağız. Ama şunu da söyleyeyim, şimdi mesela bu teknolojik araçları falan söylüyoruz ya, TweetDeck'ti, Instagram'dı, Facebook'tu, başka doğrulama araçları olur, başka şekilde bunun üzerine gidebilirsin. Ama ben burada ilk TC tüvellerinden birisinde konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Çok hafif geçmişe gitmek istiyorum. Sosyal medyanın olmadığı dönem, daha doğrusu bu kadar yaygın olmadığı dönemde ben mesleğe de ilk başladığım zamanlarda, o zaman televizyonda çalışırken mesela bir sürü kanal açık. Açık kanallarda son dakikaları görürdük. Burada kulağını da çınlatayım. Çok da mesleki gelişmemde katkısı vardır. İzzet Dağıstanlı diye Anadolu Ajansı'ndan emekli bir haber şefimiz vardı. O şunu söylemişti. Yani mesela görüyoruz son dakikayı, ya biz niye vermiyoruz diye. Biz burada kendi aramızda böyle arkadaşlarla hep bir kıyamet koparırdık. Ya biz de verelim falan. O derdi ki ajans doğrulamadan ben bunu vermem derdi. O dönemde de Anadolu Ajansı mesela NTV'de, CNN'de olan son dakika haberi 1 saat sonra belki Anadolu Ajansı tarafından geçiyordu. Ama şunu biliyorduk. O tamamen doğrulanmış veriydi o dönemde. Ve o veri doğrulanmadan biz ekrana vermezdik. Ki bu da, geçmişte daha da hassas olduğunu söylerdi. Yani bu mesleki genlerimizde olan bir şey. Normalde olması gereken bir şey. Ve o doğrulama ajans ne yapıyor orada? Gidiyor soruşturuyor. Olayın aslını öğrenmeye çalışıyor. Bunlar böyle genel olaylarda böyleyken yerelde daha da aslında derinlemesine yapılıyordu. Ama bugün 2020'de hem teknolojinin geliştiği, açık kaynaklarla birçok şeye daha rahat ulaşabildiğimiz yerde biz bunu yapmayı bırakıyoruz. daha kolayına da kaçıyoruz. Tembelleşiyoruz belki. Ki burada başka sayıklar da olabilir. O ayrı bir boyutu işin. Ve şak diyor arada manşeti birisi atıyor, bir ajans bacağından vuruldu. Diğer haber siteleri alıyor. Kimi bir adım ileriye götürüyor, kimi başka bir şey yapıyor. Hepsi kopyalayıp yapıştırıyor metni. Olayı kapatmaya çalışıyor. Yani bu gazetecilik adına çok tarihsiz bir olay.
Kesinlikle. Yani bizim işte bu teyit dediğimiz, işte İngilizcesi verification olarak adlandırdığımız şey aslında bir tür bu haberin oluşmasının öncesine dayanan bir şey. Yani zaten haber yayınlanmadan önce teyitlenmeli gibi bir hep algı var. Bu çok doğru bir şey. Haber gerçekten de yayınlanmadan önce teyitlenmeli. Yani siz haberi yayınladıktan sonra, yani illaki işte ufak tefek hataları varsa teyitleyerek düzeltebilirsiniz. O başka, ama zaten elinize bir belge, bir bilgi geçtiğinde ya da bir haber aldığınızda bunu öncesinde teyitlemeniz gerekiyor. Yani haber kuruluşlarının bunu yapması gerekiyor. Ama işte hani yapılmadığı için de, yani insanları yanlış bilgilendirme sorumluluğuna bakış açısı bu kadar zedelendiği için, yani o enforme etmenin önemi azımsandığı için de ne yazık ki böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Yani o bir ön hazırlığı ya da işte o ön bekleme, senin anlattığın hikayedeki gibi o ön teyidin kesinleşmesini beklese ya da işte en azından buna yönelik kendisi çalışmalar yapsa, bu tür büyük hataları da kimse düşmez yani. Çok basit bir refleks, dediğin gibi gazeteciliğin temel ilkelerinden biri işte yani.
Ama bizim işimiz evet şüphe duymak, yani çok basit. Bu sadece teyitçinin işi de değil, gazetecinin birinci işi şüphe duymaktır, soru sormaktır. Bir olay olduğunda bunun ayrıntılarını araştıracaksın ki Türkiye'de saydığımız gibi işte Baran Tursun Vakfı'nın verisi var. Bunun geçmiş örnekleri mevcut. Olayın içinde bir sığınmacı var. Ne oldu? Neden bu yaşandı? Mesela orada bu haber o kadar derin öyküler barındırıyor ki içinde. Sosyal medyada paylaşılan bilgiler olarak bunu söyleyeyim. Mesela bu kişinin kaçak çalışmak zorunda olduğu, sigortasız, güvencesiz çalıştığı, bir de 20 yaşının altında olduğu, bu yüzden ve mesela Birlikte Yaşamalıyız inisiyatifinin bir açıklaması vardı. Türkiye'de Suriyeli olduğunda polis de görünce doğal olarak kaçma refleksi gelişiyor gibi bir tablo var. Yani burada bu haberin ilk çıkışının ötesinde bir de derinlemesine işlenmesi gereken o kadar çok başlığı var ki, yani bunları da bırakıyoruz biz. Ortada gerçekten, yani şeyi merak ediyorum. Elbette bunun diğer yönünü bilmiyoruz. Ama biz o videoyu görmeseydik, eğer Twitter olmasaydı ne olacaktı bu iş? Böyle kapanıp gidecek miydi mesela? Bunu çok merak ediyorum. Ve Twitter'daki o içerik, yani şunu yapıyor. Şu bir bence başarıdır. Eğer ki orada araştıran bir ajanssam ve bu haberi yazmadan önce ben o Twitter'daki veriyi bulduysam, belki de herkesten önce bulup onunla birlikte bu haberi yazıyorsam, bu gazetecilik başarısıdır. Ama ben orada bacağından vuruldu, ifadesi hastanede alınacak diye olayı kapatıyorsam ve ardından bir saat sonra da böyle bir görüntü çıkıyorsa, burada çok büyük bir problem var yani. Çok çok ciddi gazetecilerin kendisine sorması gereken sorular var. Yani işte bu araçlardan bahsetmiştik. Belki biraz onları konuşmak lazım. Çok bizim kamuya açık olarak da paylaştığımız, teyitpedi olarak yazıyoruz bunları. Sen birçok eğitim veriyorsun, biz eğitim veriyoruz. Orada bunların kullanımlarını öğretiyoruz da bir tarafta. Ve bu bir tarafta su dalgası efektiyle bir sonrakine aktarılabilecek şeyler. Artık birisi gördüğünde bizim takipçilerimiz şunları yapıyor. Kendi kendine bazen doğrulamalar yapıp ufak ufak bizim Twitter'da iletilerimizin altına yorumlar bırakabiliyor. Teyit işinizi ben kolaylaştırdım diye, işte başka bir siteden içerik alıyor ben kolaylaştırdım diye. Bunu takipçiler yaparken gazetecilerin yapmamış olması, yani tabii ki bu işle ilgilenenlerden bahsediyorum, yapmamış olması bilmiyorum, beni çok düşündürüyor, sorgulatıyor. Ne oluyor diye çok çok çok böyle mesleğe dair, işe dair, ülkeye dair çok soru sordu.
Yani bence zaten şaşırmamak lazım. Hani niye medya şirketleri kâr etmez, medya şirketlerinin neden tirajları düşer? Aslında bunların hepsi işte bugün konuştuğumuz bu yayındaki tartışımız, bütün başlıkların neden olduğu ya da ortaya çıkardığı bir sonuç. Tabii ki olmaz. Yani insanlar bu haberlerin ardında ne olduğunu bilmek istiyorlar. Yani o yüzden de hani bunların hiçbirisi tesadüf değil. Ortaya çıkan sonuç da şaşırtıcı değil. İnsanların haberden kaçınması, yani işte Türkiye'de biliyorsun bunu daha önceki podcastlerde konuştuk. %57'si toplumun haberden kaçınıyor. Haberden niye kaçınıyor? İşte üçüncü sırada da güvenmediğini söylüyor. Ya da işte rahatsız edici görüntü diyor. İşte modumu kötü etkiliyor diyor vesaire vesaire. Şimdi bunlar karşımızda dururken de bu neden oldu diye sormakta, yani aslında işte işin neden şaşırtıcı olmadığını bize gösteriyor. Umarız bir tür sınav içerisine girmiştir bu medya kuruluşları. Biz çünkü yani bunun ardında yatan sebepler işte sen de söylerken burada bir işte mülteciler ya da sığınmacılar konusunda da medyanın yani çok kötü ya da çok iyi gibi bir şey yapmak istemiyorum, nitelendirmek istemiyorum ama zaman zaman bu tür ayrımcı dili pekiştiren şeyler yaptıklarını biliyoruz. Bunları da görüyoruz. Yani biz Teyit'te de bu yani Teyit'i kurduğumuzdan beri özellikle Suriyeli sığınmacılarla ilgili yayılan yanlış bilgilerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü çok önemli, çok değerli. Bunu görüyoruz ve biliyoruz. Yani bu tutumların, bu tavırların böyle en azından kötü durumlarla biraz daha değişmesi gerektiğini görüyoruz. Hepimiz gözlemliyoruz. Umarım bir şeyler değişir ama açıkçası ben çok umutsuzum ve bu olayda beni söylediğim gibi biraz öfkelendirdi ve yani biz nasıl haber alıyoruz ya da haberlere nasıl insanları iletiyoruz konusunda daha fazla sorgulattı demeliyim yani.
Bir boyutunu daha o zaman konuşalım. Ayrım dilinden bahsettin ya sen. Şimdi bu haberin ilk yazım dilinde Suriyeli genç bacağından vuruldu gibi bir söylem var. Şimdi bu söylem orada haberi böyle verip hiçbir şeyini anlatmazsan bu başlıkta Suriyeli olmasının ne anlamı var, ne ifadesi var? Yani sen onun neden bir insanın sıfatı olarak mesela Ankaralı genç polis kurşunuyla vuruldu, Trabzonlu genç şöyle vuruldu, böyle vuruldu diye başlık atmıyoruz biz. Onun Suriyeli olmasının orada kullanımı başka bir şeye işaret ediyor. Şimdi Hrant Dink Vakfı'nın medya izleme raporları var. 2018 raporuna bakınca 98 farklı grup hakkında 6517 tane nefret söylemi içeriği tespit etmişler. Mayıs-Ağustos 2019 dönemine bakalım. 2019 tam raporunu göremedim. 1313 köşe yazısı ve haber, 1575 nefret söylemi tespit ediliyor. Yani şu sayıya, şu hale bakar mısın? Bu haberde belki bunu da konuşmak gerekiyor. Özellikle bu konuda medyanın ayrım dili zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki bütün medyada yok ve buna çok ciddi hassasiyet gösteren, çok üzerinde çalışan gruplar da söz konusu. Ama bu haberin içerisinde karşılaştığımız bu manzara, bu da bunun ayrı bir boyutu.
Ya bunların üzerinde çalışmak, uğraşmak gerekiyor açıkçası. Yani medya kuruluşlarının bir araya gelip bunları değiştirebilmek için de bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani bizim mesela işte en çok karşılaştığımız şeyler, kadın şoför bariyerlere çarptı. Ya kadın şoför olmasının ne gibi bir değeri ya da önemi var? İşte erkek şoför olduğunda erkek şoför bariyerlere çarptı mı diyorsun? Demiyorsun. Yani bu tür böyle basit haberlerde bile bu çok yapıldığı için o ayrımcılık her yerden bulaşıyor. Yani her yerden yayılıyor. Ve işte hani artık haberleri seksileştirmek için mi yapıyorlardır? Ne için yapıyorlardır? Bu nasıl bir clickbait'tir? Ben hani bunu bilmiyorum ama o ayrımcı dili sürekli pekiştiriyorlar ama şey de var yani işte yine sosyal medyada ya da medya kuruluşlarında işte bu tür Hrant Dink Vakfı gibi medyayı gözlemleyen, izleyen dernekler, vakıflar raporlarıyla önemli yerlere temas ediyorlar ve bir şeyleri dönüştürmeye, değiştirmeye çalışıyorlar. Bunlar çok önemli. Yani burada işte Limon Haber gibi bu arada clickbait'in ne kadar işte saçma sapan bir şey olduğunu bize 4. yıllarını olmuş bu arada. Onları da buradan kutlayalım. 4. yılında 4 senede bence çok önemli bir yere geldik ve o artık insanların senin son ne hiçbir şey demeyen son dakika haberlerine tamah etmediğini gösteren başarılı bir girişim burası. Başarılı bir çalışma. Bunun gibi işte şeyleri arttırmak gerekiyor. Yani işte o haberi yapan kişi kadın şoför demeyene kadar, işte bu haberi yapan kişi işte Suriyeli genç demeyene kadar bunun üzerinde uğraşmak lazım. Bir şeyler ufak ufak değişiyor. Öyle ya da böyle değişiyor. Yani dünya değişiyor. Bunu artık direnebilmenin de pek bir yolu yok yani. O biraz köhne zihniyetten illaki uzaklaşacaklar. O yüzden de hani umarız oralarda da aşamalar kaydederiz. Yani biz de kendi dilimizde böyle şeylere özellikle işte çok dikkat ediyoruz. Belki birilerine örnek oluyordur ya da işte bir şeyleri değiştiriyordur, dönüştürüyordur. O yüzden hani bu işin dediğin gibi bir boyutu da o ayrımcı dili pekiştiren şeyleri yaygınlaştırması. Yani kötü bir, yani baştan sona ne kadar kötü bir şey olabilirse, ne kadar kötü gazetecilik örnekleri gösterilebilirse bu örnekte gösterilmiş. Ben en başta dediğim tekrar yeniliyorum yani iletişim hocaları dinleyen varsa bunu alıp bir case, vaka, örnek olarak derslerinde işlesinler. Daha iyi bir örnek olamaz herhalde kötü gazetecilik için.
Nereden tutarsan elinde kalıyor derler ya, tam olarak işte bu duruma uygun bir şey. Söylediğin gibi yani bunun incelenmesi gerekiyor. Ve Türkiye'de gerçekten birçok gazeteci bir şeyler yapmaya çalışırken, birçoğu güvencesiz, işsiz vaziyette daha doğrusunu yakalamaya çalışırken Bunun ana akımda bu şekilde karşılık bulması da zaman zaman işin ayrı talihsiz bir boyutu. Tabii bunları biz konuşmaya devam edeceğiz Tecrit Feri'nde. Birazcık bu araçları kullanmak, biraz üzerinde çalışmak, biraz şüphe kasını çalıştırmak işte bu yüzden daha da önemli oluyor. Ben sana çok teşekkür ediyorum Gül'ün.
Ben teşekkür ederim Emre.
Biraz da olsa olayın ciddiyetini ve gazetecilik adına, teyitçilik adına neler yapılabileceğini konuşmaya çalıştık. Tecrit Feri'ni bugün de noktalıyoruz. Bizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Google ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Destek.teyit.org'dan da destek olabilirsiniz. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.